Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 24. Ayrım. Birbirlerine kabloyla bağlanmış gibi üç ajan da aynı anda geri yaslandılar. Ve barda konuştukları Latin işçilerden biri, saldırı olmadan önce çiftlikteki basketbol potasını söken iki adam gördüğünü söylemiş. Tuhaf bir dil konuşuyormuş bu adamlar. Rusça olabilir. Müdür diğer iş arkadaşlarına baktı. Kalemini bıraktı ve çenesini ovaladı. Müdür bir şey demeyince, "Daha önceden sizin de gayet iyi tanıdığınız biriyle bir konuşma yapmıştım," dedi Stone. "Kiminle?" "Casablanca'da yaşıyor." "Tamam, devam et." Kendisi Rusların Batı Yarımküre'deki uyuşturucu işini ele geçirdiklerini ve Meksikalıları işin dışına attıklarını söylemişti. "Doğru, öyle oldu. Aslında Carlos Montoya ve diğerleri kendi ülkelerinde işin dışına atıldılar." Ashburn araya girdi. "Ama Rusların Lafayette Parkı'nda bomba patlatmak için ne gibi bir amaçları olabilir ki?" "Başkan, bu ülke söz konusu olduğunda Rus hükümetinin ve Rus uyuşturucu tüccarlarının birlikte olduğunu söyledi. Siz de buna katılıyor musunuz?" Stone beklentiyle müdüre baktı. Emin değilmiş gibi görünüyordu. Ama en sonunda, "Aksini söyleyemem," dedi adam. Kalemiyle masaya vuruyordu. "Peki bir bomba patlatmak ve diğer şeyleri yapmak için nasıl bir nedenleri olabilir?" "Ne yapabileceklerini göstermek istemiş olabilirler," dedi Stone. "Bunu kabul edemem. Saldırıyı üstlenen Yemenli grup ne olacak?" "Kolayca ayarlanabilir. Ben Rusların bunu sadece gösteriş için yaptıklarına inanmıyorum." "Ne için yaptılar o zaman?" "Yıllar önce Rusya'da kaldım. Orada öğrendiğim tek şey, Rusların bu dünyadaki en kurnaz insanlardan olduğudur. İyi bir nedenleri olmadan asla bir şey yapmazlar. Artık süper güç olmamaları, yine olmak istemedikleri anlamına gelmez. Başkan da böyle düşünüyor. Yani bu yeniden global ün kazanmak isteyen Rusların planı," dedi müdür. "Böyle bir ihtimali görmezden gelemeyiz." Stone kollarını birleştirdi. "Neden bunların hiçbiri sizi şaşırtmadı?" Müdürün bu yoruma kılı bile kıpırdamadı. Başka bir kağıt aldı. "Bazı adli testlerin sonuçları geldi. Ajan Chapman'ın hükümet binasında bulduğu şey bir tek silahla eşleşiyor. Keştan otomatik silahının yağı," dedi Chapman. "Evet, demek ki oradan ateş etmişler." "Öyle görünüyor." Birkaç saniye geçti. "Başka bir şey var mı?" diye sordu Stone. Müdür dalmıştı ve odada başkalarının da olduğunu unutmuş gibiydi. "John Kravitz?" "Ne olmuş ona?" "O da Rusya'da zaman geçirmiş." "Ne zaman?" "Üniversitedeyken. Zaten bizim izleme listemizdeymiş. Oraya internette toplu dezenformasyon yapan bir grupla buluşmaya gittiğine inanıyoruz." "Şiddet eylemlerine bulaşmış mı?" diye sordu Chapman. "Hayır, ama şiddet içermeyen şeyler de çok rahat şiddete dönüşebilir. Hepimiz gördük bunu." "Amerikan hükümet binası," diye ekledi Stone. "Birileri o binaya girmiş. Ama ben John Kravitz'in bu işin içinde olduğunu sanmıyorum." Müdür düşünceli bir halde başını salladı. "Peki, Ajan Gross gerçekten de size kendi adamlarından şüphelendiğini söyledi mi?" "Evet efendim." Chapman da başıyla onayladı. "Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosundan bir ajan da aynı şeyi söyledi," dedi Stone. "Gerçek," dedi müdür. "Evet, bombadaki gizemli birleşimi bulabilmişler mi?" "Bildiğim kadarıyla hayır." Stone'un ağzı hafifçe açıldı, öne doğru eğildi. "Bildiğiniz kadarıyla mı?" Odaya girdikleri andan itibaren müdür ilk kez endişeli görünüyordu. Ajanlardan birine bakıp kapıyı işaret etti. Adam bu sözsüz emirden hoşlanmamıştı. Ama müdür, Ashburn'un çıkmasına izin vermeyince adam çıktı odadan. Kapı kapandıktan sonra müdür öne eğildi. "Benim tecrübelerimin dışında bir şeyler oluyor burada. Aramızda bir hain var," dedi Stone. "Korkarım daha fazlası. Ondan da kötüsü." "İçlerinde bir hain olmasından daha kötü ne olabilir?" diye sormaya hazırlanıyordu Stone. Ama sonra McElroy'un söylediklerini hatırladı. "Her şeyin daha kötüsü olabilir." Müdür boğazını temizledi. "Hükümetimizin içinde bizim yaptıklarımızla bağdaşmayan şeyler oluyor." Tam olarak ne demek istiyorsunuz efendim? Diye sordu Stone. Başkan ellerini ovuşturdu. Bazılarımız birbirine zıt amaçlar için çalışıyoruz sanırım. Bazılarımız mı? Dedi Chapman boş bakışlarla. Ajan Gerşik kayıp. Ne? Dedi Stone hayretle. Ayrıca parkta bulduğu gizemli bileşim de gitmiş. Bu nasıl olabilir? Dedi Chapman. Emin değilim. Bizim emir zincirimizin dışında bir olaydı. Ama büro baş ajanlık, dedi Stone. Ama bombanın kalıntılarıyla ilgili konularda başta onlar var. Hem ajanın kaybolması hem de kanıtların gitmesi çok sıra dışı bir şey, dedi Stone. Evet, tabii ki öyle, dedi müdür keskin bir tonda. Peki hiç gelişme var mı? Diye sordu Chapman. Hayır, aslında biz de daha yeni öğrendik. Olay yerine birliklerimizi gönderdik. Nereden kaçırılmış? Emin değiliz. Adam boşanmıştı, yalnız yaşıyordu. Arabası da kayıp. Arbede izi var mı? Kesin değil. Hiç bağlantı kuruldu mu? Ne gerçekten ses var, ne de onu kaçırmış olabilecek kişilerden. Olabilecek mi? Kendi isteğiyle gitmiş olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz. Kayıp olduğunu kim bildirmiş? Bugün işe gelmeyince süpervizörü bildirmiş. Delillerin kayıp olduğunu kim bildirmiş peki? Onları da süpervizör bildirmiş. Gerçek ortalarda görünmeyince adam endişelenmiş. İlk yaptığı şeylerden biri de delil dolabını kontrol etmek olmuş. Gerçek bize bu delilin tespiti için NASA'nın çağrılacağını söylemişti. Bunu bilmiyordum. Stone arkasına yaslandı. Bu çok şaşırtıcı, dedi Ashburn. Bu konuda medya hiçbir şey bilmemeli, dedi müdür. Bütün bilgiler benim ofisimde verilecek, anlaşıldı mı? Ben muhabirlerle konuşmam, dedi Stone. Chapman da onaylayarak başını salladı. Müdür Ashburn'u işaret etti. Ajan Ashburn soruşturmanın başına geçecek. Doğrudan onunla çalışacaksınız. Ashburn ve Stone birbirlerine baktılar. Stone kadının gülümsemek üzere olduğunu gördü. Güzel, dedi Stone. Ben de sabırsızlıkla bunu bekliyorum. Ajan Ashburn bana Vietnam'daki hizmetiniz için onur madalyasına layık görüldüğünüzü söyledi. Layık görüldüm, evet. Ama geri çevirmişsiniz. Neden? Hak ettiğimi düşünmüyordum. Ama ülkeniz düşünüyordu. Bu yeterli değil mi? Hayır efendim, aslında hiç değil. Bölüm 49. Reuben, koca adam gözlerini açıp yukarı baktı. Stone da ona bakıyordu. Doktorlar kısa bir süre sonra çıkacağını söyledi. Harika, benim sağlık sigortam yok. Ben en iyisi iflasımı ilan edeyim. Ama doğru ya, iflas malı olan insanlar içindi. Daha iyi olduğun belli. Bunu Annabel söylemişti. Reuben hastaneye yatırıldığından beri ilk kez kendine gelip sandalyeye tünemişti. Ayağa kalktı ve yatağın yanında durdu. Faturanın icabına bakıldı, dedi Stone. Kim baktı? Sam amca. Neden? Çalıştığım yeri de zor durumdan kurtardı mı ki? Dinlen biraz. O adamları buldunuz mu? Stone başını iki yana salladı. Bölge çok iyi temizlenmiş. Peki hala görevde misin? Dedi Annabel. Şimdilik. Başka ne yapabiliriz? Sanırım ikiniz de yeterince şey yaptınız. Bilmediğimiz çok fazla bir şey öğrenmedik ama, dedi Annabel. Hayır, aslında her şeye farklı bir ışıkla bakmamızı sağladınız. Ruslar mı? Dedi Reuben. Gerçekten onlar mı bu işin arkasında? Öyle görünüyor. Neden? Diye sordu Annabel. Artık müttefikimiz olduklarını sanıyordum. Müttefikler değişir. Ayrıca Rus hükümetinin işi de olmayabilir. Harry ve Caleb'ı aradım. Reuben'ı görmeye geliyorlar. Harry görevinden ayrılmasına izin verirsen gelebileceğini söyledi. Bence gayet iyi olabilir. Lütfen haber ver. Stone dönüp gitmek üzereydi ki Annabel kolunu omzuna koydu ve kısık bir sesle ''Lütfen kendine dikkat et. Neredeyse Reuben'ı kaybediyorduk.'' dedi. Gözleri parıldadı. Stone kadının yanağına dokundu. ''Ederim Annabel.'' Chapman hastane lobisinde Stone'u bekliyordu. Chapman'ın arabasına yürüdüler ve uzaklaştılar. ''FBI'daki buluşma beni hayretler içinde bıraktı.'' dedi Chapman. Hala davada olduğumuz mu yoksa başka bir şey mi? Müdürün bir şeyden haberi yokmuş gibi görünmesi. Ben de bunun nedenini merak ediyorum. Sence Gerşik'e ve şu delile ne oldu? Bilmiyorum ama birini bulduğumuz yerde diğerini de bulacağımızı sanıyorum. Sence o kötü bir polis mi? Stone hemen cevap vermedi bu soruya. Hayır, bence değil. Bence yanlış zamanda, yanlış yerdeydi sadece. Bu durum son zamanlarda çok sık görülmeye başladı. Alfredo Padilla'ya bak ve Ajan Gross'a. Doğru. O zaman sorumu soruyorum. Eğer birileri FBI müdüründen bilgi saklıyorsa, böyle bir yetkisi olanlar kim? Stone Chapman'a baktı. Bugün birini görmem ve şansımı denemem lazım. Kimi? Birini işte. Önemli biri mi? Evet. Nerede bu kişi? Lafayette Parkı'nın karşısında oturuyor. Bölüm 50. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını randevusuz görmek kolay bir şey değildi. Aslında görünürde imkansızdı. Adamın yapacaklarının listesi bu dünyadaki herkesi utandırırdı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık uçağıyla bir günde birden çok ülkeye gitmeli, akşam önemli bir resmi yemek için evinde olmalı ve gerekirse gece geç saatlere kadar Capitol Hill'deki grubuyla telefonda lobi faaliyetleri yürütmeliydi. O yüzden Stone bir helikopterin içinde Maryland'in üzerinde uçarken şaşkındı. Helikopter Catoctin dağlarına indi. Oradan 3 arabalık bir konvoya katıldılar ve belki de dünyanın en iyi korunan yeri olan Camp David'e giden yolun geri kalanını o şekilde kat ettiler. Çok mantıklı diye düşündü Stone. Camp David'de buluşmak, Beyaz Saray'ın salonlarında konuşmaktan çok daha güvenliydi. Konvoy içeri girdiği anda silahını doğrultmuş, üzerine mavileri çekmiş bir bahriyeli çıktı karşısına. Bu adama derdini nasıl anlatacağını düşündü Stone ve nasıl bir tepki alacağını. Pekala, birazdan bu sorularımın cevabını bulacağım. Stone ahşap döşemeli bir odada tek başına durdu. Ama uzun sürmedi bu durum. Kapı açıldı ve üzerinde gündelik kıyafetleriyle başkan girdi içeri. Fitilli kumaştan bir pantolon, kareli bir gömlek ve spor ayakkabılar giyinmişti. Bir elinde gözlüklerini tutuyordu, diğer eli ise BlackBerry telefonunu kulağına götürmüştü. Ayakta duran Stone'a bakıp oturmasını işaret etti. Başkan mırıldanarak bitirdi telefon konuşmasını. Telefonunu gömleğinin cebine koydu, masaya bırakılmış olan çaydanlıktan kendine ve Stone'a kahve doldurdu. Fincanı Stone'a uzattı, sonra gözlüklerini taktı. Lenslerimden birini kaybettim, dedi Brennan. Yeni çift gelene kadar gözlüklerimi kullanacağım. İnsanların karşısına bu şekilde çıkamam. Gözlükleri hiç sevmiyorum. Stone bir süre düşündü. Başkanı halka açık etkinliklerin hiçbirinde gözlükle görmediğini fark etti. Bu kadar işinizin arasında benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler efendim. Başkan geri yaslanıp dikkatle Stone'a baktı. Eminim neden kabul ettiğimi biliyorsundur. Aciliyet duygusu insanı böyle şeyler yapmak zorunda bırakıyor. Bu konuda kontrolü kaybediyormuşuz gibi görünüyor. Her gün yeni bir kriz çıkıyor. Olayları bir mantığa oturtabildiniz mi? Bir bakıma. Ama bir sürü soru var. Hızlı bir özet geç. Stone söyleneni yaptı. Hiçbir şey atlamadan, kulübesine yapılan saldırı ve Paut Türkekul'da dahil her şeyi anlattı. Size bilmediğiniz bir şey söylemediğimin farkındayım, dedi Stone. Başkan başıyla onayladı. Başbakan ve ben çok yakınızdır. James McElroy da kurallara göre hareket ediyor. Etkileyici bir adam. Ben de başbakan da dahil olmak üzere herkesten çok şey biliyormuş gibi görünüyor. İyi bir casusluğun işareti, dedi Stone. Ama beni bu işin dışında bırakması zaman kaybına neden oldu. Farkındayım ama yapılacak başka bir şey yoktu, dedi başkan kabaca. Anladım. Bu işin içinden iyi bir şey çıktı, dedi Brennan. Efendim? Dedi Stone sorgulayan bir bakışla. Cevap olarak başkan bir kumanda aldı ve tuşa bastı. Duvarın bir kısmı açıldı. Düz ekran bir televizyon çıktı ortaya. Başkan başka bir tuşa daha bastı, televizyon açıldı. Daha önceden çekilmiş, dedi. Stone, Carmen Escalante'nin görüntüsüne baktı. Gerçektekinden daha küçüktü ve bacaklarındaki destekler daha büyük görünüyordu ekranda. Sevgili dayısının ölümüyle ilgili röportaj yapıyordu. Kendi tıbbi durumunun kötülüğünden bahsediyordu. Bu konu fazla yayıldı ve sonucunda iki şey oldu. Ajan Gross ve Bay Padilla için birlikte bir anma töreni düzenleyeceğiz. Meksika başkanı tören için gelecek. Ayrıca gizli bağışçılar Bayan Escalante'nin bacakları için ameliyat masrafını ödeyecekler. Çok hoş. Senin de muhtemelen bildiğin üzere bu göçmen meselesi yüzünden Meksika ile ilişkiler gerilmişti. Ama Padilla'ya olanlardan sonra işler biraz değişti. Adamın kazayla kahraman olduğunu biliyoruz ama yine de hayatını kaybetti. Ve nerede bulursak bulalım kahramanlara ihtiyacımız var. Hikaye hem Meksika'da hem de burada çok meşhur oldu. Olumlu bir şey bu ya da asistanlarım bana öyle diyorlar. Geleceğe yatırım olacak. Başka düğmelere de bastı başkan. Televizyon kapandı ve duvar eski halini aldı. Kumandayı geri koydu, sandalyesine yaslanıp kahvesini içti. Bu da bizi bugüne getirdi. Evet efendim. Pekala, sanırım neden benimle buluşmak istediğini sormama geldi sıra. Meşgul biri olduğunuzu biliyorum. O yüzden hemen konuya geleceğim. Stone sadece bir saniyeliğine durdu. Bana Ajan Gershik'in nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Ve onunla birlikte kaybolan delile ne olduğunu. Çünkü ben bu iki sorunun da cevabının sizde olduğunu biliyorum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 276. Devamı 25. ayrımda.